Ayrım 22.
Galiba haftada bir yayınlanırdı. Adı Kimgil ailesiydi. Şimdi televizyonlarda Bizimkiler veya Mahallenin Muhtarları gibi bir diziydi. Ankara Radyosu'nun temsil kolu tarafından mikrofona konulurdu. Kimgil ailesi büyük bir aileydi. Aile reisinin skeçteki adı Hüsnü Kimgil'di. Karısının adı da Şefika Kimgil. Çocukları vardı. En büyüğü evlenmiş, eve bir gelin gelmişti. Onların da çocukları olmuştu. Skeç her hafta aile kişilerinin zamanın güncel olayları karşısındaki davranışlarını yansıtırdı. Biraz gülmece yanında olmakla beraber öğreticiliği ağır basardı. Kimgillerin tüm kişileri ve komşuları birbirleriyle çok terbiyeli konuşurlardı. Aralarında kavgacılık yapan, uyumsuz davranan, başkasının hakkını çiğnemek isteyen olmazdı. Skeçte savaş zamanı önlemlerine katkıda bulunmaya özen gösterilirdi. Mesela bir ara şeker kıtlığı başlamıştı. Kimgil ailesindeki anne, çocuklarına çayın kuru üzümle içilmesinin daha da güzel olduğunu anlatırdı. Çocuklar önce tereddüt eder, sonra da kuru üzümlü çayı deneyip, ''Aa ne kadar da güzelmiş'' derlerdi. Kimgil ailesinde oynayanlardan bazısının adını hatırlıyorum. Hüsnü Kimgil'i Vahi Öz, eşini Kadriye Tuna oynardı. Gelin rolünde gene radyo temsil kolu oyuncularından Muhip Arcıman'ın eşi Saime Arcıman vardı. Onları zamanla radyo dergisinde de izleyerek ailemizden birileri gibi görür olmuştuk. Temsil kolunun oynadığı başka oyunlar da vardı ama Kimgil ailesi onların içinde en unutulmaz olanıydı. O zamanlar farkına varmamıştım. Meğer o diziyi yazan da Radyo Çocuk Kulübü'nün kurucusu Ayşe ablaymış, yani Neriman Hızır. Ecevit'in sohbeti, Altındağ'ın müziği. O zamanın biricik sesli medyası olan radyomuzun sohbet şeklindeki yayınları da çok dinlenirdi. Aralarında her akşam yayınlanan Geçmişte Bugün diye bir anlatım olurdu. Tok bir erkek sesi, tarihte o gün olup bitenlerden seçilmiş bir iki olayı özetlerdi. Bunlar genellikle Türklerin kahramanlıklarını vurgulayan olaylar olurdu. İstiklal Savaşı muharebeleri, Muhaç Zaferi, Plevne Savunması, Preveze Savaşı gibi. Geçmişte bugünün anonsunda hazırlayan Feridun Fazıl Tülbentçi denilirdi. Ben onun o tok sesin sahibi olduğunu sanırdım. Meğer o sadece metni yazarmış. Okuyan o zaman mülkiyeli bir genç olan Adil Kürşat'mış. Bir de büyük küçük herkesin dinlediği Evin Saati vardı. Her gün yayınlanırdı. Sağlık sorunları başta olmak üzere yaşamla ilgili çeşitli soruların cevabını babacan bir üslupla anlatırdı. Onu hazırlayan da Doktor Galip Ataç'tı. Zamanın ünlü eleştirmeni Nurullah Ataç'ın ağabeyiydi. Tanınmış bir hekimdi. O da hazırladığı metni kendisi okumazdı. Daha doğrusu okuyamazmış. Çünkü kekemelik için kullanılan eski ve daha kibar deyimle dilinde rekaket, zayıflık varmış. Onun sohbetlerini de o zamanın etkili sesi Baki Suha Ediboğlu okurdu. Ama bu bilinirdi. Çünkü okuyanın Ediboğlu olduğu anons edilirdi. Tabii o zaman sesi önceden banda alıp yayınlama imkanı yok. Saklanması istenilen sesler ancak plağa alma metoduyla kaydedilebiliyor. O usulde ancak çok önemli durumlarda kullanılıyor. Bu bakımdan çocuk saatinden skeçlere, sohbetlere kadar tüm sözlü yayınlar canlıydı. Radyodan bir ses işitince bilirdik ki o sesin sahibi o anda Ankara Radyosu'nun Sıhhiye ile Ulus arasındaki, o zaman için modern, binasında mikrofon başında bulunmaktadır. Öteki sohbet yayınları arasında spor saatinden kitap saatine kadar çeşitli konularda konuşmalar vardı. Bunları da o konuların uzmanları hazırlardı. Mesela kitap saati, Almanya'da kütüphanecilik öğrenimini gören, sonra da Milli Kütüphane'nin kurucu genel müdürlüğünü yapacak olan Adnan Ötüken tarafından hazırlanırdı. Bülent Ecevit'in babası adli tıp hocası, daha sonra mebus da olacaktı. Doktor Fahri Ecevit de radyonun konuşmacıları arasındaydı. Kendimizi tanıyalım adındaki bir bölümde sohbet yapardı. Genellikle de insanları öz eleştiriye davet ederdi. Bu satırları yazmadan önce baktığım eski radyo dergilerinde bir sohbetinin metni var. İnsanlardaki nefret duygusunun ne kadar sağlıksız olduğunu anlatıyor. Bir iki paragrafını buraya alayım. Bilmem aziz dinleyicilerim, siz sevgimizin, nefretimizin mahiyet ve sebeplerini araştırdınız mı? Mesela size sorsam ve desem ki, filancadan niçin nefret ediyorsunuz? Buna şu yoldan cevap verebilirsiniz. Bir kısmınız, hiç hoşlanmıyorum da ondan dersiniz. Bir kısmınız, onu gördükçe sıkıntı duyduğunuzu, bir kısmınız, ona kızdığınızı ileri süreceksiniz. Fakat biraz işin içine girince göreceksiniz ki, bugün nefret ettiğinizi dün seviyordunuz ve yarın yine sevmek ihtimaliniz mevcuttur. Sonra sevilmeye layık ve nefret edilmeye müsait olmak, belki onların değerinden veya kusurundan değil, sizdeki değişiklikten ileri gelmiştir. Bir başka sohbetçi de avukat Zühtü Velibeşe'ydi. Oğlu Ahmet Velibeşe, ortaokulda bizim sınıfın öğrencisi oldu. Kendisi de sonradan Demokrat Parti'den milletvekili ve bakan olacaktı. Onun sohbet başlığı dertleşme saatiydi. Dinleyici sorularına cevaplar verirdi. Şöyle: Kasımpaşa'dan küçük Yıldız'a ev sahibi kirayı artırmadıkça mukavelesini yenilemeyeceğini bildirmiş. Dinleyicimiz telaşta. Ne yapayım diye soruyor. Dinleyicimiz telaşlanmasın. Milli Korunma Kanunu'na göre kirayı artırmak yasak olduğu gibi bu sebepten dolayı kendisinin evden çıkarılmasına imkan yoktur. Sarıyer'den Ali Güngör, nüfus kütüğüne yanlışlıkla ölü olarak geçirildiğini, bu suretle nüfus tezkeresi olmadığından ekmek kartından mahrum kaldığını, bu yanlışlığın tasihi için mahkemeye müracaat ettiğini haber veriyor. Biz de kendisine bunu tavsiye edecektik. Bu tasih ancak mahkeme kararıyla olur. Sohbetlerdeki telkinler genellikle böyleydi. Dinleyenleri olumsuz eğilimlerinden kurtarıp, olumlaşmaya yöneltme veya işlerini kolaylaştırıp rahatlatma amacını taşırdı. Radyomuzdaki müzik yayınları da hatırımda. Bir kere bol klasik müzik ve opera aryası dinlerdik. Orkestra şefi olarak Furt Wengler'in adını o zamanlar bellemiştim. Daha Türkiye'de sahneye konmamış operalardan Fidelio ile operetlerden Yarasa'nın adını da ilk defa o zaman işittiğimi hatırlıyorum. Bunlar dış dünyanın ünlü orkestra ve operalarının plaklarından yayınlanırdı. Türk müziğinden ise o zamanlar duyduğum, sonraları pek rastlamadığım bazı türküler, şarkılar aklıma geliyor. Biri, "Arabamın atları deh deh deh aman" diye başlıyor. Biri de, "Turnalar uçun, yayladan geçin, yârimi seçin turnalar" diye. Zamanın ünlü radyo okuyucularından, o zamanlar öyle denirdi, biri Perihan Altındağ'dı. Mefaret Yıldırım'ın, Radife Erten'in isimleri de hatırımda. Sazcılar arasında da Fahri Kopuz ve Cihe Daryal gibi ünlülerimiz vardı. Radyo ve karikatüristler. Tanınmış karikatüristlerimiz Cemal Nadir Güler ve Ramiz Gökçe de bir ara radyonun konukları arasına girdiler. Onlarla yapılan söyleşiler yayınlandı. Çizgilerini ve çalışma metotlarını anlattılar. Zaman televizyon çağı olsa bunu örnekleriyle göstermek kolaydı. Radyoda ise kendi çizgilerini uzun uzun tarif etmeleri gerekiyordu. İkisinin de çok ünlü birer tipi vardı. Cemal Nadir'inki amca beyiydi. Olayları hoşgörüyle karşılayan, filozof yaratılışlı, şişman ve nüktedan bir zattı. Her gün karşısında yer alan değişik çizgi kişilerle birkaç kerelik diyaloglarında günün olaylarını esprileriyle değerlendirirdi. Ramiz'in tipi tombul teyzeydi. Adı gibi kiloluydu. Yanında çok çelimsiz kalan kocasıyla birlikte karşılaştığı olaylar Ramiz'in konusu olurdu. İki karikatürist radyo söyleşilerinde çalışmalarını anlatırken tiplerinin yayınlanan karikatürlerini gösteremediler ama radyo mikrofonu önündeki pozlarını radyo dergisine özel olarak çizdiler. Radyonun karikatüristlere gösterdiği ilgi kamuoyunda uyandırdıkları büyük sempatinin sonucuydu. Radyo idaresi Cemal Nadir'e bir de skeç ısmarlamıştı. Konusu patavatsızlıktı. Cemal Nadir her vesileyle pot kırmaya müsait kişilerin marifetlerini "Şu patavatsızın yaptığını doğru buluyor musunuz?" başlığıyla yazdığı skeç metninde canlandırıyor, radyo temsil kolu da bunu mikrofona uyguluyordu. Bu kitapta örneklerini görüyorsunuz. Cemal Nadir Güler, ülkemizde tüm zamanların en yetenekli ve başarılı karikatüristlerinden biriydi. Kısa ömründe 1902-1947 binlerce karikatürü yayınlanmıştır. Akbaba'daki kapak karikatürlerinde savaş sırasında savaş, demokrasiye geçiş döneminde siyaset konularını işlerdi. İç sayfalarda da günlük hayattaki sorunların mizahi yönlerini bulup yansıtırdı. Akbaba'nın yanında günlük gazete olarak Cumhuriyet'te de hem günlük karikatür, hem günlük amca bey kareleri, hem de haftalık panoramik karikatürler yapardı. Cemal Nadir'in amca beyden başka Dalkavuk, Akla Kara gibi tipleri de vardı. Dalkavuk, kudretlinin karşısında yarı belinden üstün olan dereceye kadar eğilen bir evet efendimciydi. Akla Kara da olaylara bakış açıları birbirine tamamen zıt iki kişiydi. Cemal Nadir onların maceralarını da amca beyinkiler gibi birkaç karelik karikatürlerle anlatırdı. Ramiz Gökçe de 1900-1953, bir süre Akbaba'da, daha sonra karikatürde yayınlanan karikatürleriyle ün yapmıştı. O da döneminin güncel konularını izler ve çizerdi. Necmi Rıza, Togo, Orhan Ural, Ratip Tahir Burak da dönemin genç karikatüristlerindendi. Akbaba, karikatür ve daha sonra mizah dergileri, ünlü karikatüristlerin yanında yeni yetişen gençlerin sadece siyaseti değil, insan ilişkilerini de konu alan, o arada dekolte kadın görüntülerine de yer veren çizgilerini yayınlardı. Bunlarla okur ilgisini artırmaya çalışırlardı. Arsène Lupin ve Cingöz Recai. Alman-Sovyet Savaşı'nı büyük küçük hepimiz merakla izliyorduk ama evdeki, okuldaki, mahalledeki günlük hayat da devam ediyordu. İstanbul'un boşaltılması sırasında şehri terk edip Anadolu'ya geçenler, savaşın ağırlık noktası Balkanlardan Rusya'ya kayınca biraz rahatladılar. Büyük kısmı yeniden evlerine döndü. Halamlar da onlar arasındaydı. Bilsay'ın gitmesi evdeki çocuk sayısını azalttı. Mahallede tanıdığım çocukların sayısı ise artıyordu. Çünkü etrafımızdaki evlere yeni taşınanlar oluyordu. Babası Danıştay üyesi olan Oktay Kip, mahalle arkadaşlarımdan biriydi. Onunla kitap alışverişi yapardık. Yani kitaplarımızı okumak için birbirimize ödünç verirdik. Çok kitap okurduk. Hele hava dışarıya çıkıp oynamaya müsait değilse, kitap okumak okul dışı zamanlarımızın çoğunu alırdı. Bu çok doğaldı. Şimdiki evlerde kitaba alternatif olabilecek çok şey var. Televizyon, müzik çalar, video, internet, CD-ROM, DVD. O zaman kitabın radyodan başka rakibi yoktu. Tek kanallı radyomuzu anlattım. O da asıl akşamları hareketlenirdi. O zamana kadar başka işi olmayanların yapacağı en iyi şey kitap okumaktı. O sıralarda Oktay'la değiş tokuş yaparak okuduğum kitaplar arasında Jules Verne'in romanlarını özellikle hatırlıyorum. Herhalde Türkçe'ye çevirilerinin hepsini okumuştum. Kitapların o zamanki Türkçe adları hala aklımda. Balonla Seyahat, 80 Günde Devre Alem, Denizler Altında 20 Bin Fersah, Arzdan Ay'a Seyahat. Jules Verne'in bunları yazdığı yıllar 19. yüzyılın ikinci yarısında. Ne uçak ortaya çıkmış ne denizaltı. Ama romancının hayal gücü zengin. Üstelik yazdıkları da bir süre sonra gerçekleşiyor. Ben onları okuduğumda Dünya Balonla Seyahat, Zeppelin'le Seyahat dönemlerinden geçmişti. Dünyayı etrafını dönerek dolaşmakta giderek gelişen uçaklar sayesinde 80 günden çok daha kısa sürede, hatırımda kaldığına göre 2,5 günde yapılır hale gelmişti. Denizaltılar da hayli gelişmişti. Henüz 20 bin fersah, fersah eşittir mil. Yol yapacak hale gelmemişlerdi ama deniz altında uzun süre kalmak, hayal olmaktan çoktan çıkmıştı. Daha Ay'a gidilememişti. Fakat artık ötekiler gibi onun da gerçekleşeceğine yavaş yavaş inanılmaya başlamıştı. Polis romanları olarak Arsène Lupin'in, Sherlock Holmes'in ve Cingöz Recai'nin maceralarını hatırlıyorum. Bunlar bazı gazetelerde biriktirilebilecek biçimdeki diziler halinde yayınlanmış, sonradan kitap haline getirilmişti. Biz kitap halinde okuduk. Arsène Lupin bir Fransız gazeteci yazarın, Maurice Leblanc'ın yarattığı bir kibar hırsızdı. Lupin romanlarını gene bir gazeteci yazar olan Selami İzzet Sedes, günümüzün gazeteci yazarı İzzet Sedes'in babası, akıcı bir üslupla Türkçe'ye çevirmişti. 30 Tabutlu Ada, Yeşil Gözlü Genç Kız, Altın Müselles, Billur Tapa gibi adlarla yayınlanan romanlarda Arsène Lupin, kötü zenginlerden çaldıklarıyla iyi fakirlere yardım eden sportmen, çapkın, sempatik, bilgili, on parmağında on marifet olan bir tipti. Her macerasında ayrı bir ismi ve mesleği olur, Genellikle yüksek sosyete davetlerinde dolaşır, gerçek yüzünü bilen olmaz, polis onu bir türlü yakalayamazdı. Arsène Lupin'in okurları da kahramanlarının yakalanmasını istemezlerdi. Adı hırsız olsa da romanlardaki anlatıma göre yaptığı şeyler adaletli bir gelir dağılımına katkıda bulunmak diye algılanırdı. Ayrıca Lupin'in özellikle Fransızları etkileyen bir özelliği vardı. O bir Fransız yurtseveriydi. Birinci Dünya Savaşı'na tabii gene takma adla katılmış ve büyük kahramanlıklar göstermişti. Leblanc'ın romanlarından birinin konusu da oydu. İngiliz Conan Doyle'un tipi Sherlock Holmes'in hikayelerinden galiba sadece bir kısmı Türkçe'ye çevrilmişti. Çevirenine veya çevirenlerine dikkat etmemişim. Holmes'un görevi de hırsızları, katilleri yakalamaktı. Dostu Watson'la birlikte o işi büyük bir mantık gücüyle başarırdı. Fakat İngiliz Holmes, Fransız Lupin'e göre biraz soğuk kalırdı. Türk okurları da Lupin'i daha çok tutarlardı. Bu kitaplarının daha fazla basılıp satılmasından belliydi. Herhalde bu tercihin etkisiyle Arsène Lupin'in bir Türk benzeri ortaya çıkmıştı. Yazar Peyami Safa, ciddi saydığı romanlarını kendi adıyla yazar, diğerlerinde Server Bedi diye bir müstear ad, takma ad kullanırdı. Cingöz Recai diye bir tip yaratmıştı. Onun maceralarıyla ilgili birkaç roman yazmıştı. Cingöz de Lupin gibi kibar bir hırsızdı. Çaldıklarıyla hayır işleri yapardı. Beyoğlu'ndaki apartmanlarda veya Boğaz'daki köşklerde sevgilileri vardı. Polis onu da yakalayamıyordu. Halk zaten ondan yanaydı. O yıllarda okuduğum kitaplardan Fantoma gibi bir korku romanıyla Monte Cristo, Üç Silahşörler, Pardayanlar gibi tarihi romanlar da aklıma geliyor. Çocuk Sesi, Afacan. Bir de çocuk dergileri vardı. Bazılarını hatırlıyorum. Çocuk Sesi, Afacan, Bin Bir Roman, Yavru Türk. Bunların çoğunun Batı dergilerinden aktarılan çizgi romanları vardı. Çizgi roman kahramanları arasında Mandrake'yi, Baytekin'i, Kızıl Maske'yi hatırlıyorum. Çocuk Sesi, 6. bölümde sözünü ettiğim Bu Arslan'a Dokunmayın kitabının yazarı Mehmet Faruk Gürtunca tarafından çıkarılırdı. Benim için özel bir değeri de var. Adım ilk orada yayınlandı. Dergi bir okurlar köşesi açmıştı. Ben de bir mektup yazdım. Birkaç cümlemi yayınladılar. Herhalde derginizi okuyorum, beğeniyorum gibi cümlelerimi. Altında Altan Öymen imzası vardı. Bu kendi yazdığım bir metnin altındaki imzamı basılı olarak ilk görüşümdü. Çok sevindim. Dergiyi eve götürdüm. Herkese gösterdim. Dergi ve gazete işlerine heves duymam galiba bununla başladı. Babam eve Fransızca çocuk dergileri getirirdi. İçinde bizim Türkçe çocuk dergilerinde olmayan çizgi romanlar vardı. Onları babamın yardımıyla anlamaya çalışırdım. Sonra da büyük kağıtları dergi gibi katlayıp içine o dergilerin içindekilere benzer yazılar, resimler ve çizgi romanlar doldurmak için uğraşırdım. Bunda belki Milli Eğitim Bakanlığı adına İlköğretim dergisi çıkaran babamın eve de yansıyan çalışmalarını görmemin etkisi de var. O da dergi işini severek yapardı. Ben de o işle uğraşmayı giderek daha fazla sevmeye başladım. Bir de mahalle arkadaşlarımdan Tanju Akmanlar vardı. Başka okulda okurdu ama okul dışında birlikte oynardık. Sonradan ortaokulda aynı sınıfta olacaktık. Onun da dergiciliğe merakı vardı. Onunla ortak çalışmalarla çıkardığımız dergiler de oldu. Sünnet ve Karagöz. Bu arada sünnetimi de anlatayım. Şimdiki sünnet işleri çocuğun çok küçük yaşlarında da bitirilebiliyor. Hatta doğumdan kısa bir süre sonra bile. Çocuklar bunun acısını hatırlamıyor. Bence en iyisi o. O zamanlar tam tersine, çocuğun biraz büyümesi, o işin önemini anlayacak yaşa gelmesi beklenirdi. Fakat bende bu bekleme süresi hayli uzun oldu. Çünkü ailemizde Örsan'la birlikte kesilsinler kararı alınmıştı. Örsan'ın o yaşı beklendi. İlkokul arkadaşlarımın çoğu o aşamayı aşmışlardı. Aşar aşmaz gelirler, bunu gururla ilan ederlerdi. Biz geriye kalan birkaç kişi bir geri kalmışlık duygusu içine girerdik. Nihayet o gün geldi. Evde hazırlıklar yapıldı. Misafir odasının bir kısım eşyası boşaltılıp oraya süslü iki yatak konuldu. O zamanlar Ankara'da hayali Küçük Ali diye bilinen usta bir karagözcü vardı. Onunla anlaşıldı. Sabah kesim işi yapılacak. Öğleden sonra da mahalledeki arkadaşlarımızla aileleri gelecekti. Hayali Küçük Ali karagöz oynatacaktı. Sünnetçi önce benim işimi bitirdi. Bunun bana yüklediği bir sorumluluk vardı. Kesimden önce sen ağabeysin diye hatırlatıldı. Ne kadar acı duyarsam duyayım fazla bağırmamalıydım. Çünkü Örsan o sırada bahçede oyalandırılıyordu. Duyarsa paniğe kapılabilirdi. Tabii o uygulama sırasında bağırmamak mümkün değil ama bağırırken sesimi mümkün olduğu kadar kıstım. Sesin dışarı sızmadığı anlaşıldı. Babamla annem başarımı kutladılar. Ama kutlamalar acımı dindirmeye yetmiyordu. Bağırmamı kestikten sonra da oflayıp puflamaktan kurtulamıyordum. Buna biraz sonra aynı kaderle karşılaşan Örsan'ın tepkileri eklenince evin içindeki sükuneti sağlama çabaları etkisini kaybetti. Öğleden sonra davetlilerin gelişi ve karagöz gösterisi sırasında da Örsan gibi ben de fazla neşelenmeye müsait değildim. Karagöz oyununu çok severdim. Hatta karagöz oynatma denemelerim vardı. Babamın karagöz üzerine yazılmış, adı da galiba Karagöz olan resimli büyük bir kitabı vardı. İçinde birkaç klasik karagöz oyununun diyalogları da yer alıyordu. Karagöz'ü o kitaptan iyice öğrenmiştim. Ayrıca Hayali Küçük Ali'nin Ankara Halk Evi'nde karagöz gösterileri vardı. Beni birkaç kere oraya götürmüşlerdi. Uygulamayı da o şekilde öğrenmiştim. Karagöz figürleri aslında deve derisinden yapılır. Ama onlar çok pahalıydı. O zamanlar çocuklar için yapılan kalın kartondan figürler de vardı. Arkasına çubuk takılarak oynatılabilirdi. Ben onlardan edinmiştim. Misafir odasının kullanılmayan bir kapısı vardı. Onu açar, kapı aralığına büyük bir tülbent gererdim. Arkasına sehpa koyup üstüne mum dikerek bir karagöz perdesi oluştururdum. Evdekileri perdenin önüne oturup sanatımı izlemek zorunda bırakarak perdenin arkasından karagöz figürlerini oynatırdım. Karagöz, Hacivat, Tuzsuz Deli Bekir, Bebe Ruhi, Zenne. Bu tiplerin her birini Hayali Küçük Ali sesinin tonunu ve şivesini değiştirerek öyle bir konuştururdu ki perdenin arkasında 6-7 ayrı kişi var sanırdınız. Ben de onu taklit etmeye çalışırdım. Tabii karagöz figürleri perde önüne ancak deve derisinden yapılmışlarsa renkli olarak yansıyabilirlerdi. Benim karton figürlerimin yansıması renksiz gölgeler halindeydi. Yani benim hayli çaba harcayarak ortaya koyduğum gösterinin kalitesi çok da parlak sayılmazdı. Evdekiler çok iyi filan deseler de ben durumu biliyordum. Yok canım renkler belli olmuyor diyordum. Ve bu saptamamı deve derisinden karagöz takımına sahip olmamın ne kadar iyi olacağını anlatmak için tekrarlayıp duruyordum. Bu isteğim tamamen olmasa da kısmen o sünnet günü gerçekleşti.